Ayrım 15, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 167. 22. Bölüm, Diğer Tanrılar. Bir Aeolus. Güneşli Sicilya ve Hephaistos'un içinde demir ocağını inşa etti, Etna'nın derin krateri yakınlarında, günümüzde Lipari Adaları olarak adlandırılan Aeolian Adaları bulunurdu. Rüzgarlar ve fırtınalar tanrısı Aeolus, huysuz çocuklarını burada tutar, asla diledikleri gibi gezinmelerine müsaade etmezdi. Onları büyük bir mağaraya sıkı sıkı zincirler ve biraz harekete ihtiyaç duyduklarında ya da tanrılar salınmalarını buyurduğunda da her seferinde yalnızca birini serbest bırakırdı. Yalnızca bir keresinde coşkun duygularına dizgin vurmadan dolanmalarına ve her yeri birbirine katarak suları kabartmalarına izin verildi. Bu durum Zeus'un inançsız yeryüzüne tufan yolladığında yaşanmıştı. Durmadan dar zindanlarında hapsedilmekten şikayet edip özgür kalma arzusuyla yanıp tutuşsalar da o zamandan beri bir daha asla o dönlü özgürce dolanamadılar. Aeolus gönlünü kazandı, şafak tanrıçısı güzel Aurora ile evlendi. Aurora onun oğullarını dünyaya getirdi. Kuzey yeli Boreas, güney yeli Notus, doğu yeli Eurus ile hafif ve nazik batı yeli Zephyrus. Aurora kimi zaman çocuklarından yardım isterdi. Fakat onlar tamamen kendilerini sıkı sıkıya zapt eden babaları Aeolus'un emrindeydiler. Bazen haşmetli Hera yardım istediğinde Aeolus rüzgarların dalgalar bir dağ boyuna erişinceye dek sakin suları kasıp kavurmasına izin verirdi. Çünkü tanrı unvanını bizzat Hera'nın ellerinden aldığı, bu yüzden de ona hizmet etmek için her daim can attığı rivayet edilirdi. Bir defasında Hera'nın isteği üzerine zalim Hera'nın dinmek bilmeyen nefretinin bir türlü yakasını bırakmadığı talihsiz kahraman Aeneas'ın yemilerini yok etmeleri için en hoyrat rüzgarlarını serbest bıraktı. Tanrıça Aeneas'ın yok olmasını öyle çok arzuluyordu ki bizzat rüzgarlar mağarasına giderek Truvalıların gemilerini harap etmesi için Aeolus'a yalvardı. Böylece denizde sert bir fırtına koptu ve rüzgarlar hiçbir gemi birbirini göremeyinceye dek Aeneas'ın gemilerini sağa sola dağıtarak rotalarından çok uzaklara sürükledi. Poseidon olup bitenin farkına varınca başını köpüren dalgaların üzerinden kaldırarak savrulan ve rotasından çıkan Truvalı gemilerini gördü. Bu fırtınayı kendisi emretmediği için arkasındaki nedenin Hera'nın felakete neden olan Truvalılara duyduğu bitmek bilmeyen nefreti olduğunu anladı. Fakat deniz içindeki her şeyle beraber Poseidon'un hakimiyetindeydi. Poseidon haklı olarak Hera'nın müdahalesine sinirlendi. Bu yüzden coşkun rüzgarları geri çağırdı ve fırtınaya dinmesini emretti. Aeolus başka bir meşhur kahraman Odysseus'a karşı gemileri evine yaptığı uzun yolculuğu sırasında Lipari adalarına uğradığında çok farklı bir tutum takınmıştı. Burada Aeolus gezgini misafirperver bir şekilde ağırladı. Odysseus yeniden yelken açtığında iyi kalpli tanrı gemileri denizde nazikçe yürütmesi için batı yelini gönderdi. Sert rüzgarları ise deri bir çantaya kapatarak çantayı gümüş bir bağcıkla bağladı. Bu çantayı bilge Odysseus'a vererek yolculuğu son bulana kadar açmamasını tembihledi. Batı yeli küreklerin yardımı olmaksızın gemileri yürütürken Odysseus 9 gün 9 gece dümen başında denizi gözetledi. Nihayet uzun nöbetinden yorgun düşen Odysseus uykuya daldı. Çantada Kral Aeolus'un cömertçe hediye ettiği hazinelerin bulunduğunu düşünen denizciler bağcığı çözerek azgın rüzgarları serbest bıraktılar. Gemiler hoyrat rüzgarlar tarafından bir o yana bir bu yana savrularak varmayı arzuladıkları ithakadan uzaklara sürüklendi. En sonunda gerisin geri Lipari adalarına savruldular. Aeolus bu kez onları soğuk bir şekilde karşıladı ve daha fazla yardımcı olmayı reddetti. Böylece gemilerinin burnunu bir kere daha evlerine doğru çevirdi ve rüzgara havaya karşı küreklerini ağır ağır asıldılar. Atinalılar Aeolus onuruna günümüzde halen mevcut olan ve genellikle Rüzgar Kulesi ya da Aeolus Tapınağı olarak bilinen bir tapınak inşa ettiler. Altıgen yapının her kenarında rüzgarlardan birinin uçar vaziyetteki tasviri yer alır. Güney yeli Notus ya da Auster genellikle kara kanatlı yaşlı bir adam olarak tasvir edilirdi. Yağmur ve ani sağanaklar yolladığı için siyah bir entari kuşanmıştır ve başı bulutlarla kaplıdır. Doğu yeli Eurus coşkulu ve canlı hareketle dolu genç bir delikanlıydı. Kuzey batı yeli Chorus önünde kar bulutlarını sürüklerdi. Boreas ise kaba saba ve titrekti. Zephyrus'un kucağı çiçeklerle doluydu ve çocukların arasında oynamasına izin verilen tek rüzgardı. Boreas dolu ve fırtına getirendi. Peri kızı Oritia'ya kur yaparken ona nazikçe yaklaşmayı ve aşkını hafifçe solumayı denedi. Fakat iç geçiremediği gibi en hafif fısıltısı da sertliğiyle genç kızı ürkütüyordu. Böylece Boreas onu güzellikle elde etmeyi denemekten vazgeçti ve gözünü karartarak onu kar ve buzlar içindeki evine kaçırdı. Çocukları Argonotlara meşhur seferlerinde eşlik eden ve harp yaları kovalayarak büyük bir iş başaran kanatlı savaşçılar Zetes ve Kales'ti. Janus. Geçmişin, bugünün ve geleceğin kapıların ve geçitlerin, savaşın ve barışın tanrısı Janus'un Apollon'un oğlu olduğu söylenirdi. Fakat Roma mitolojisi kökenli olduğu ve Yunan mitolojisinde hiçbir yeri olmadığı için soyunun kime dayandığı belirsizdir. Her şeyin başlangıcına hükmettiği için her işin başında önce, hatta Zeus'tan bile önce ona seslenilirdi. Seneyi ve mevsimleri o başlatırdı. Yılın ilk ayı da adını ondan alırdı. Cennetin kapısını beklerdi. Bu nedenle sol elinde bir anahtar, sağ elinde ise bir asa tutarken tasvir edilirdi. Yeryüzünde kapıların koruyucu tanrısıydı. Her kapı iki tarafa da baktığı için onun da daima aksi yönlere bakan iki yüzü vardı. Fiziksel ikiliğinin başka bir açıklaması ise geçmiş ve geleceğin tanrısı olması nedeniyle hem arkasındakileri hem de ilerisindekileri görebildiği yönündedir. Janus aynı zamanda güneşin simgesi olarak görülürdü ve bu yüzden biri güneşin doğuşunu, diğeri ise batışını görecek iki yüze sahipti. Bazen bu yüzler birbirine benzerdi. Fakat çoğu zaman bir tarafta ak saçlı ve ak sakallı bir ihtiyar ve diğer tarafta pürüzsüz yanakları olan bir delikanlı olarak tasvir edilirdi. Roma'da Numa Pompilius'un forum yakınlarındaki yanlışlıkla tapınak olarak bahsedilen üstü kapalı geçidi Janus'a adadığı söylenir. Savaş zamanında bu geçit açık tutulur, barış zamanında ise kapatılırdı. Fakat Romalılar öyle savaşçı bir tabiata sahipti ki 700 senelik sürede bu kapılar yalnızca 3 kez kısa süreliğine kapatıldı. Tüm başlangıçların tanrısı olduğundan her yeni yıl, ay ve günün ilki Janus için kutsal sayılırdı ve bu zamanlarda özel dualar ile adaklar tapınaklarına sunulurdu. Senenin başına geçtiğinde bir elinde 300, diğerinde ise 65 sayısını tutarken tasvir edilir. Janus'un şerefine düzenlenen şenlikler yeni yılın ilk gününde kutlanırdı. Bugün de insanlar birbirlerini ziyaret eder, iyi temennilerde bulunur ve genellikle tatlı ve bir yüzünden Janus'un çift başını gösteren bakır sikkelerden oluşan hediyeler alıp verirlerdi. Yeni yılın ilk gününde ve diğer başlangıçlarda Janus'a sunulan adaklar arpa, tütsü, kek ve şaraptı. Dipnot. Janus Yunan ve Latin tanrıları arasında yılın ya da haftanın bir bölümüne ismini veren tek tanrı değildir. Latince'de günlerin ismi şöyledir. Dies Solis, güneş günü, pazar. Dies Lunae, ay günü, pazartesi. Dies Martis, Mars'ın günü, salı. Dies Mercuri, Merkür'ün günü, çarşamba. Dies Jovis, Jov'un günü, perşembe. Dies Veneris, Venüs'ün günü, cuma. Dies Saturni, Satürn'ün günü, cumartesi. 3. Iris ve Aurora. Iris Hera'nın özel hizmetlisiydi ve sıklıkla hem Hera hem de Zeus tarafından haberci olarak kullanılırdı. İlyada da tanrıların çevik hizmetkarıdır. Fakat Odessa'da Olimpos'un habercisi Hermes'tir ve Iris'ten hiç bahsedilmez. Iris kimi zaman gökkuşağının kendisi olarak tanımlanır. Bazen de gökkuşağı üzerinde yolculuk ettiği yoldur ve artık ona ihtiyaç duymadığında gözden kaybolur. Hera Iris'i uyku mağarasına yolladığında Iris binlerce renkten oluşan giysilerini kuşanır ve gökyüzünü eğimli yayı ile kaplar. Göründüğü gibi kaybolan harika doğa olayı gökkuşağının kişileştirilmesi olan Iris'in tanrıların ivedi habercisi olduğu rahatlıkla düşünülebilir. Şafağın al parmaklı tanrıçası Aurora, sadık saatlerin eşliğinde Apollon günlük seferine başlamaya hazır olana dek altın parmaklıkların ardında zapt edilmekten şikayetçi olan güneşin sabırsız atları için sabahın kapılarını aralardı. Aurora, Aulios'un karısı ve rüzgarların anası olmasına karşın Olimposluların gönlünü çalan ölümlülere aşık olma zaafını paylaşıyordu. Bu sebepten genç avcı Cephalus'a gönlünü kaptırdı. Fakat hali hazırda Artemis'in perilerinden güzeller güzeli Procris'le evli olan delikanlının aşkını elde edemedi. Bu çiftin mutluluğu kıskanç Aurora'yı deliye döndüren bir manzaraydı. Böylece Aurora buna son vermenin bir yolunu bulmayı kafasına koydu. Procris çeyizi olarak kocasına Lelaps adında en hızlı geyikten daha hızlı bir av köpeğiyle hedefini asla şaşmayan bir mızrak getirmişti. Cephalus gün boyu ormanda avlanırdı. Uzun yokluklarını fırsat bilen bedhah Aurora genç kızın kulağına kocasının vaktini bir orman perisiyle geçirdiğini fısıldardı. Procris bir müddet tanrıçanın bu sözlerine direndi. Fakat sonunda kıskançlığa yenilerek kocasını büyüleyenin kim olduğunu görmek için onu ormana kadar takip etti. Öğle vakti yorgun avcı her zamanki dinlenme yerine geldi. Büyükçe bir ağacın gölgesine uzanarak gelip onu ferahlatması için hafif esintiye seslendi. Bir orman perisine seslendiğini sanan Procris baygın halde çalıların arasına yığıldı. Arkasındaki yaprakların ani hışırtısını işiten kocası ise vahşi bir yaratığın üzerine atılmak için yaklaştığını düşünerek mızrağını sık çalılıklara doğru fırlattı. Dehşet içerisinde Procris'in bedeniyle karşılaştı. Hedefini şaşmayan mızrağının açtığı yarayı sarmak için elinden geleni yaptıysa da karısı son nefesini kollarında verdi. Fakat hemen öncesinde durumu izah edebilmişti. Aurora aşıkları sonsuza dek ayırmayı başardı. Fakat yine de Cephalus'un gönlünü kazanamadı. Kendini Truva prensi Titonus ile avutmak zorundaydı. Zeus'a Titonus'a sonsuz yaşam bahşetmesi için yalvardı. Fakat zamanla yaşlanacağını unutarak onun adına daha büyük bir lütuf olan ebedi gençliği dilemeyi ihmal etti. Bir süreliğine sevdiğiyle birlikte gayet mutluydu. Fakat delikanlı gençliğin cazibelerini yitirir yitirmez ondan sıkıldı ve onu başından atmayı arzuladı. Onu sarayında içerisinden dermansız sesinin sık sık işitilebildiği bir odaya kapattı. Daha sonra hiçbir zaman ölmeyeceğini bildiği için onu zalimce bir çekirgeye dönüştürdü. Aurora ile Titonus'un oğlu Habeşistan kralı olan ve akrabalarına destek olmak için savaşçılarıyla birlikte Truva Savaşı'na katılan Memnon'du. Savaşta cesurca çarpıştı fakat nihayetinde ölümü Akilleus'un elinden oldu. Savaş meydanında düşünce Aurora oğulları rüzgarlara, bedenini Anadolu'daki Azepus nehri kıyılarına götürmelerini buyurdu. Burada anısına bir mezar inşa edildi. Zeus onu daha da onurlandırmak adına cenazesini yakan ateşler ile küllerini iki sürüye ayrılıp alevlere düşene dek dövüşen kuşlara çevirdi. Her sene Memnon'un ölüm yıl dönümünde cenaze geleneklerine bu tuhaf şekilde anmak üzere geri döndü. Cenazeyi yakan ateşler sönünce Aurora oğlunun külleri başına oturdu ve ağlayarak yas tuttu. Döktüğü gözyaşları parıldayan çiğ damlalarına dönüştü. Mısır'da birinin Memnun'a ait olduğu söylenen devasa iki heykel vardı. Rivayete göre sabahın ilk ışıkları üzerine düştüğünde heykelden arp tellerinin tınısına benzer bir ses duyulurmuş. Flora Vertumnus ve Pomona. Çiçeklerin ve baharın tanrıçası Flora, Yunanistan'da tapılan tanrılardan değildi. Fakat Romalılarca her yerde onurlandırılırdı. Huzur veren Batı yeli Zephyrus'la evli olduğu ve onunla birlikte yeryüzünü gezerek cömert eliyle lütuflar dağıttığı söylenirdi. İyi yürekli tanrıça her yerde sevilse de kendini ona adayanların başında sunaklarını meyve ve çiçek çelenkleriyle süslemekten haz duyan genç kızlar gelirdi. Şenlikleri Mayıs ayında kutlanır ve Floralia adıyla anılırdı. Vertumnus ile Pomona da Roma mitolojisinde yer alan tanrılardı ve meyve bahçeleri ile bahçeleri korurlardı. Pomona bir hamadriyattı ve kendisini ağaçlarının bakımına öyle adamıştı ki aşk düşüncesini hor görmekteydi. Faunlar ve satirler onun gönlünü kazanmaya çalışırdı ve Silvanus bir orman tanrısı ona yakınlaşmaya çalışmıştı. Kurnaz Pan bile katiyen derdini söylemek için yeterince ona yaklaşamamıştı. Ancak genç tanrı Vertumnus perinin soğukluğu karşısında yılmadı ve onu karısı olmaya ikna etmeyi kafasına koydu. Gözlerini yakalayıp söze girmeyi umarak kılıktan kılığa büründü. Ne çok gez güçlü kuvvetli bir orakçı kılığında taşıtı sepetinde mısır başakları. Ne çok kez yiğit eline aldı kırbacı. Görseniz yorgun öküzleri o an boyunduruklarından kurtardığına yemin ederdiniz. Bazen de bir merdiven taşırdı, sanırdınız ki meyve toplayacak. Kimi zaman elinde kılıcı bir asker, kimi zamansa oltasını kapmış bir balıkçıydı. Fakat insana özgü cazibelerin hiçbiri Pomona'yı ne meyve bahçesinden ayrılmaya, ne de nefret ettiği canlılardan birini kabul etmeye ikna edebildi. En sonunda kurnaz Vertumnus kendine hak ettiği başarıyı getiren planını kurdu. Renkli bir örtüyle yüzünü sararak bastonuna yaslandı ve şakaklarına düşen beyaz saçları olan bir yaşlı kadın kılığına büründü ve güzel bahçelere daldı. Meyve ve çiçekleri öven sözde yaşlı kadın Pomona'ya neden ısrarla evlilikten uzak durduğunu sordu ve aşktan kaçmanın ne büyük ahmaklık olduğunu söyledi. Genç kız bu tavsiyeyi nezaketle karşılayarak Vertumnus'u hayretler içinde bıraktı. Sözlerine devam ederek uzun zamandır peşinden koşan genç bir tanrıdan bahsettiğinde ise Pomona'nın gönlünü kazanmak için gelirse Vertumnus'u dinlemeye razı olabileceğini itiraf etmesi onu hayli sevindirdi. Bu itirafın ardından gözü pek aşık kendi görüntüsüne dönerek genç kızdan sözünü yerine getirmesini istedi. Sayfa 195.